edebiyat dünyamızdan. Beyaz Ev, Ziya Osman Sabah. Gözlerimin önünde hep aynı beyaz ev. Her dağ yamacına kurduğum, beliren her su kenarında pembe damlı, yeşil pancurlu, balkonlu, balkonuna tırmanan sarmaşık. Gece pencerelerinden sızacak ışık, kışın tütecek bacası. Kapıyı ittiğinde çalacak bir çıngırak, duyuyorum o sesi şimdiden berrak. Geçeceğim yol, çıkacağım üç basamak, ellerinden sıyırıp atacağım eldiven, her halin, gülüşün, kokun, bütün ruhunla sen. Ah, bütün bir ömür bırakmayacağım el, okşayacağım saç, dinleyeceğim ses, bakmakla doymayacağım yüz. Açık pancurlardan o gün dolacak gündüz, o günkü hava, bir kapıyı açman, dolaşman sofada. Şaşıracağım, böyle gezinen kim? Evim, evim. Ellerimle asacağım camlarına perdelerini. Yatak odasında düşüneceğiz bir an iki kişilik karyolanın yerini. Yatak odamız, yemek odası kiler. Raflarında ellerinle yapılmış reçeller. Karşı karşıya oturacağımız sofra. Sürahide ışıldayan su. Yazın rüzgara koyacağımız testi. Senin yatacağın öğle uykusu. Sararacak bir yandan çardaktaki üzümler, kah esecek rüzgar, kah dinleyeceğiz yağmuru, kah karlarla bembeyaz kesilecek çimenler. Hep geçireceğiz içimizden, hayat beraber, ölüm beraber. Şu göklerin altında olacağız o kadar bahtiyar ki, çıkıp mezarlarından annemiz, babamız da beyaz evimize yerleşecekler. Uzun kış geceleri onlar da aramızda göz göze bakışacak, mangalı eşecekler. Edebiyat Dünyamızdan programında bu hafta Ziya Osman Sabah'ı konuşacağız. Onun Beyaz Ev şiiriyle başladık programımıza. Şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Beyaz Ev.
Hep Ziya Osman Sabah'ın
insanların hayallerinde olan bir şeydir,
evet,
değil mi?
Şiirini, içeriğini, şiir dünyasını yansıtan, en güzel bir şekilde yansıtan şiirlerden birisi Beyaz Ev. Ben de programımıza Ziya Osman Sabah'ı çok güzel ifade eden bir alıntıyla başlamak istiyorum bu haftaki programımıza.
Evet.
Ünlü romancımız Yaşar Kemal, Ziya Osman Sabah'ın ölümünün ardından yazdığı yazıya şöyle başlıyor. Aynen ifade ediyorum. Ziya Osman deyince benim aklıma tertemiz, pırıl pırıl bir şeyler gelir. Yunmuş, arınmış bir yağmur sonrası gökyüzü örneğin. Pırıl pırıl, dibi güneşli, çakıl taşları güneşli bir çay gelir. Bir pınar, ne varsa dünyada en temiz o gelir. Böyle zannediyorum ki Ziya Osman Sabah'ı bundan daha güzel ifade etmek mümkün değil.
Evet.
Özellikle ne varsa dünyada en temiz o gelir. Ziya Osman Sabah denilince benim aklıma o gelir ifadesi. Gerçekten Ziya Osman Sabah'ın şiirini, hayat hikayesini, hakkında yazılanları, işte edebiyat dünyamızdan çeşitli kişiliklerin hatıralarını bir araya getirdiğimizde en güzel ifade Yaşar Kemal'in bu cümlesi diyoruz.
O zaman hayat hikayesine bakalım.
Şöyle hayat hikayesine bakalım. Gerçekten kişiliği de, şiiri de ancak temiz kelimesiyle ifade edilebilecek bir şiir ve kişilik. Mesela sizin okuduğunuz şiirde de vardı. İşte şöyle şöyle şöyle olacak. Hatta öyle ki annelerimiz, yani eşine, sevgilisine veya hitaben, hani sizin anneniz babanız da, benim annem babam da hatta mezarlarından kalkacaklar. Bizimle birlikte o mutlu evimizde
yaşamaya başlayacaklar.
Yaşayacağız
evet.
gibi bir ifade vardı okuduğumuz şiirde. Ziya Osman Saba'nın şiiri gerçekten böyle beyaz bir evin dağılmasından, ortadan kalkmasından doğuyor diyebiliriz. 1910 doğumlu Ziya Osman, babası subay, yüzbaşı Ziya Osman doğduğu sıralarda, galiba binbaşılıktan da emekli oluyor daha sonra. Annesi bir ev hanımı. Ailesinde çok mutlu, mutlu geçen bir çocukluk var. Fakat Ziya Osman 9 yaşındayken annesini kaybediyor. Annesinin ölümü o mutlu tablonun bitmesi, dağılması anlamına geliyor. Ve ileriki yaşlarında da sürekli geri dönüş bu tabloya. Onun şiirlerinde de, yaşantısında da, hatta günlük yaşantısında da. Annesinin ölümünden sonra baba iyi bir okula, Galatasaray Lisesi'ne, ama yatılı olarak veriyor. Mesela siz böylesine cıvıl cıvıl bir ortamdan yatılı okul hayatına,
üstelik de 9
evet,
yaşlarında. 9
yaşında geçince elbette bir kırıklık yaşıyorsunuz. Hatta şiirlerinden birisinde var, işte gece yatılı okul yatakhanede ağlayan çocuk anlamında bir iki mısrası da var. Okulunu, Galatasaray Lisesi'ni bir yıl gecikmeyle bitiriyor. 1931 yılında bitiriyor. Bir yıl sınıfta kalıyor. Sınıfta kalmasının sebebi de bu şiir edebiyat işlerine fazla dalması. Ondan dolayı derslerini biraz ihmal ediyor. Fakat o ihmal ve bir yıl sınıfta kalma ona hayattaki en iyi arkadaşını veriyor. Cahit Sıtkı Tarancı. O ondan bir yıl geriden geliyor. Ziya Osman da bir yıl sınıfta kalınca ikisi aynı sınıfta buluşuyorlar. İlk yıl biraz tanışma, böyle birbirine kaynaşma faslıyla geçiyor. Ama özellikle sonraki yıldan itibaren sıra arkadaşı oluyorlar. Ve Ziya Osman Saba'yla yakından arkadaş olmak isteyen bazı kişiler hatta bunu ifade ediyor. Hani Cahit Sıtkı'yı kıskanıyoruz çünkü senin en yakın, en iyi arkadaşın o diyorlar. Hayattaki en yakın arkadaşını kazanıyor. 31'den sonra hukuk fakültesine yüksekokul tahsili için gidiyor. Fakat hukuka geçmeden evleniyor. Liseyi bitirir bitirmez amcasının kızıyla evleniyor. Ama bu evliliğe kendi ailesi, babası, akrabaları karşı çıkıyorlar. Çünkü amcasının kızı biraz hasta, manevi veya psikolojik sorunları olan bir kişi. Ama Ziya Osman Saba dinlemiyor, evleniyor. Çok zor geçen bir evlilik hayatları oluyor. 1943'te boşanıyorlar. Boşanma da kanun kendine verdiği bir hakla tek taraflı, yanılmıyorsam Ziya Osman tarafından.
Yani bu rahatsızlık nedeniyle.
Bu rahatsızlık nedeniyle kanuni bir hakkını kullanarak boşanıyor.
Sonra mı hukuk fakültesinden gidiyor yoksa evliyken?
Evliyken hukukta okuyor. 31'de evleniyor. Mesela 43 yılında boşanıyor. Bu arada hukuk fakültesinden mezuniyet var. 1936'da İstanbul Hukuk mezunu oluyor. 36 ile 38 arası askerliğini yapıyor. 38'den itibaren bir bankada ücret karşılığı memur diye bir ifadeye rastlıyorum ben hep onlarda. Hani bugünkü sözleşmeli
gibi
mi bilmiyorum. Yani belki de onun gibidir. Öyle bir küçük bir ücret karşılığı küçük bir memuriyete giriyor. Burada 5 yıl kadar çalışıyor. Fakat 5 yılın sonunda işsiz kalıyor. Neden? 2 ay ciddi bir hastalık devresi geçiriyor. Yani rapor falan da alıyordur büyük olasılıkla, ama bu kadar süre işe gelmediğiniz için işiniz, iş akdiniz feshediliyor gibi bir şeyle karşılaşıyor. Ama işte eşinden ayrılıyor. ilk kitabını çıkarıyor eşinden ayrıldığı yıl 1943'te. 1944'te de ikinci kez evleniyor. Tekrar bir banka işine giriyor. Orada birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarından bir hanımefendiyle ikinci evliliğini yapıyor. Bu evliliğinden iki tane oğlu oluyor. Bu evlilik gerçekten Ziya Osman Saba'nın anladığım kadarıyla şiirlerine yansıyan o mutlu aile tablosu özlemini karşılayan bir evlilik oluyor. Ziya Osman Saba ikinci defa askere gidiyor evlendikten sonra. Çünkü İkinci Dünya Savaşı şartlarında tekrar askere çağrılıyor ve 1,5 yıl daha askerlik yapıyor. Eşiyle aynı iş yerinde çalışırlarken tayinlerini banka Ankara'ya çıkarıyor. Evet. Hatta Ankara'ya geliyorlar. Birkaç ay Ankara'da yaşıyorlar. Bu Maltepe civarında falan ev tutuyorlar. Fakat Ankara'da yapamıyor. Özellikle Ziya Osman yapamıyor. Hem eşi hem kendisi yapamıyor. Ankara'yı sevmiyorlar. Öyle söyleyeyim. Yapamıyor diye şey yapmayalım. İstanbul'a alışmışlar. İstanbul'a geri dönüş şartı da istifa etmek. Yani beğenmiyorsan işten ayrıl gibi bir durum var. Ayrılmayı göze alıyor Ziya Osman. Eşi de ayrılıyor. İstifa edip İstanbul'a dönüyorlar. İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın TASİ bölümü, bürosu veya birimi gibi bir yer var. Orada gene ücretli memur olarak çalışmaya başlıyor. Orada da 1950 yılında bir kalp krizi geçiriyor. Bu babadan devren, miras kalan böyle genetik bir kalp krizi. Fakat bu kalp krizinden sonra kendisine deniliyor ki her gün sabah çıkıp işe gelip burada bu şeyden sonra akşam eve dönemezsiniz. Yani dinlenmeniz gerekiyor. O kalp krizinden dolayı zorunlu olarak bu defa tekrar işten çıkıyor. Evinde Yaşar Nabi Nayır, Varlık Yayınları'nın kurucusu, Yedi Meşale grubunda yer alan kişiliklerden biri, Galatasaray mezunu ve Ziya Osman Saba'yla bir arkadaşlığı da söz konusu. Varlık Yayınları'nda tasih yaparak, evinden tasih yaparak geçimini kazanıyor.
Evet. Şimdi edebi kişiliğine şöyle bir bakalım isterseniz.
Bakalım.
Çünkü Yedi Meşale dediniz biraz önce. Yedi Meşalecilerin evet. içerisinde evet. Geçiyor değil mi Ziya Osman Saba ve bu arada sorayım ilk şiirini kaç yaşında yazmıştır?
27 yılında yayınlanıyor ilk şiiri. 10 doğumlu olduğuna göre
17
yaşında.
İlk şiirini.
Lise yıllarında şiire başlıyor.
Şiiri, evet, lise yıllarında. Şimdi o zaman Yedi Meşale topluluğu nedir? Şöyle kısaca bir isterseniz dinleyicilerimize anlatalım.
Yedi Meşale bir edebi akım meydana getirmek amacıyla oluşturulmuş bir topluluk. 1910'lu yılların başlarında mesela Fecri Ati topluluğu var. Ahmet Haşim'in de içinde yer aldığı. Ondan sonra böyle Beşececiler diye bir akım şeklinde bir format var. Beşecicilerden sonra da 20'li yılların sonlarına doğru bu Yedi Meşale var. Fakat Yedi Meşale bir edebi akım olarak edebiyatımızda herhangi bir karşılık veya etki yaratmamıştır. Yedi Meşale'nin önemi mesela Ziya Osman Saba ile açıklanabilir. Fecri Ati de Ahmet Haşim ile açıklanabilir. Mesela akım dediğimiz olay bizde aslında asıl olarak Orhan Veli ve Garip akımıyla, daha sonra da ikinci yeni akımıyla başlıyor. Bunlar gerçekten akım. Neden? Bir şiir anlayışı getiriyorlar. Şiir böyle yazılmalıdır diyor mesela Garip akımı. O tarzda şiirler yazılıyor, ortam etkileniyor ve o tarzda şiirler mesela edebiyat ortamında kendini hissettiriyor veya o yerleşik şiirde değişikliğe yol açıyor. Siz artık böyle değil şöyle şiir yazacaksınız anlamında. Aynı etkiyi ikinci yeni de yapıyor. Öncesine geçtiğimizde mesela Yedi Meşale var. Yedi Meşale'den önce Beşececiler, Beşecilerden önce diyelim ki Fecri Ati. Veya Servet-i Fünun daha öncesinde de.
Yedi Meşaleciler biraz Servet-i Fünun ve Fecrati'ye yakın.
Evet, yani mesela
yazmaya çalışıyor,
sanat, değil mi? Sanat içindir için diye özetleyebileceğimiz bir anlayış. Ziya Osman Sabah bu grubun içerisinde yaşı en küçük olan kişidir. Hatta onu bir teklifle gruba alırlar. Yaşar Nabi yapar Ziya Osman Sabah'a teklifi. Biz böyle böyle bir edebiyat topluluğu oluşturuyoruz. Hepimizin ürünlerinden oluşan bir ortak kitap yayınlayacağız. Sen de şiirle ilgili bir kişisin. İstersen seni de bizim gruba alalım teklifi yapılıyor. Ziya Osman bu teklifi kabul ediyor. 1928 yılında Yedi Meşale adıyla bir ortak kitap çıkıyor. Yedi yazarın, şairin, hikayecinin katıldığı. Ve oradan daha sonra şiire sonuna kadar bağlı kalan tek kişi, tek şair Ziya Osman oluyor.
Misak-ı Milli Sokağı'nı okuyalım mı dinleyicilerimize?
Tabii ki.
Ziya Osman.
Yalnız Misak-ı Milli'yi okurken şöyle bir bilgi de verelim. İkinci evliliğinden sonra gerçekten oturduğu evin adresi. Sokak o, kapı numarası o.
Hepsi var zaten.
Hepsi var.
Şiirde. Misak-ı Milli Sokağı, No 37. Ah şimdi Hatıralar Mahallesi'nde Misak-ı Milli Sokağı, No 37. Orası bütün evler, bütün ömür içinde mesut olduğumuz evdi. Talihin bir gün karşımıza çıkardığı, el ele döşediğimiz bir çift küçük odası. Ne diyeyim bilmem ki, gönül sarayı, aşk yuvası. Akşamlar iner kaymak yoğurtçularla, kaldırımlar benim için gölgelenirdi. Saatler ilerler bozacılarla derken bir komşu seslenirdi. Pencerelerimizden biri karşı arsaya bakar, ötekinin önünde bir hava gazı feneri. Rüzgarla açılıp kapanırdı ışığı geceleri. O geceler doğan günler orada, kaderlerin en güzelini ördü. Misak-ı Milli Sokağı, senin çocuğum orada dünyayı gördü. Misak-ı Milli Sokağı, senin eser rüzgar, yağan karını sevdim. Camın önüne her oturuşta seyrettiğim Arnavut kaldırımlarını sevdim. Bir çocukluk oyunu mu oynadık orada? Sen gelin olmuştun, ben güvey. Sen öyle güzel, ben daha genç. Yepyeni, taptazeydi her şey. Ne zaman o sokağa yolum düşse şimdi, ayaklarım geri geri gider. Evler cansızdır elbet, insanlar vefasız. Komşumuz başkalarına komşuluk eder. Yabancı perdeler asılmış penceresi. Bir vakitler içinde çocuğumun oturduğu. Yeni kiracılar, evlatsız besbelli. Şimdi birkaç saksının durduğu. Söz birliği etmiş şimdi saksılar, perdeler, elektrik lambasıyla değiştirilen fener. O sokağa ne zaman yolum düşse bir ses, günler geçti, geçti, geçti der. Evet, Misak-ı Milli Sokağı yaşadığı evi dinleyicilerimize paylaşmış olduk.
Evet, böyle anlatmış Ziya Osman.
Şiirini biraz konuşalım.
Biraz önce dedik, 1927'de ilk şiiri yayınlanıyor. 28'de Yedi Meşale ile birlikte bir çıkış yapıyor.
Hece ölçüsüyle yazılmış.
Hece ölçüsü. Ziya Osman, mesela bizim okuduğumuz bu şiirler serbest vezinle yazılmış şiirler. Fakat öz itibariyle Ziya Osman Sabah hece şairi. Evet. Hem de sıkı bir hece şairi. Şiire başladığı yıl 28, 29, 30, 30'lu yılların ilk bölümü hece rüzgarının estiği bir dönemdeyiz artık. Ve hecenin gerçek temsilcisi, ortama hece bu şekilde yazılmalıdır anlamında nizamat veren şair de Necip Fazıl'dır. Necip Fazıl 25'te ilk kitabını, 28'de ünlü Kaldırımları yayınlamış ikinci kitabını. 32'de de Ben ve Ötesini yayınlıyor. Örümcek Ağı ve Kaldırımlardan kısa bir özetleme ile yeni şiirleri. Ben ve Ötesi hakkında örneğin Ziya Osman Sabah hayranlık belirten bir yazı yazıyor. Ben ve Ötesini dünyanın en önemli şiir kitaplarından birisi olarak tanımlıyor. Tabii ki bunların hepsinin nedeni hecedir. Necip Fazıl'ın heceye getirdiği aşama, çizdiği çerçevedir. Cahit Sıtkı, Ahmet Muhip Dranas, hatta belki ilginç gelecek Orhan Veli 30'lu yıllarda, özellikle ilk kısmında 30'lu yılların Necip Fazıl'ın etkisinde, Necip Fazıl'ı üstad ve büyük şair kabul eder bir tarzda şiirle uğraşan, yazan, çizen genç edebiyatçı kuşağıdır. Fakat 40'lı yıllarda garip akımı patlamıştır. Mesela Orhan Veli bu sefer Ziya Osman Sabah'a, hani Yedi Meşale'ye Yaşar Nabi davet etti, kabul evet. etti, girdi. Orhan Veli de garip akımına davet eder Ziya Osman Sabah'ı, ama Ziya Osman kabul etmez. Çünkü o hece ve kafiye doğrultusunda bir şiir anlayışına sahiptir. Bu nedenle kabul etmez. Ama hece ve kafiye de bir kırılma yaratır garip akımı 40'lı yıllardan itibaren. Bundan sonra da mesela Ziya Osman Sabah biraz önce okuduğumuz şiirlerde olduğu gibi böyle hece diye kendini kayıt altına almadan, ama mesela kafiyeden de vazgeçmeden, özellikle evet. mısra sonlarına denk getirerek kafiyeden vazgeçmeden şiirini birazcık esnettiği, kafiye ve hece anlamında esnettiği bir tarza geçer. Fakat mesela garip tarzı şiirden özenle, ısrarla uzak durur bile bile. Ama en yakın arkadaşı Cahit Sıtkı Tarancı garip şiirinden kaçınamaz. Garip tarzı şiirler yazar ve böyle yaparak kendi şiirine zarar verir aslında Cahit Sıtkı. Çünkü Cahit Sıtkı'nın da ördüğü, emek verdiği, meydana getirdiği bir şiir vardır. Siz şimdi o şiiri bırakıyorsunuz, garip tarzı şiir yazmaya başlıyorsunuz. Garip tarzı şiir yazmaya başladığınızda siz o tarzı ilerletemeyeceksiniz. Yani bir yerinde onu da bırakacaksınız. Ama böyle yaparken o emek verdiğiniz bir adım önceki şiirinizi yarıda bırakmış oluyorsunuz. Veya yüzüstü bırakmış oluyorsunuz. Hani iki arada bir derede kalma durumu yaşıyorsunuz. Ziya Osman Sabah buna düşmüyor. O bildiği şiirden devam ediyor ama garip onda nasıl bir etkiye yol açıyor? Biçimsel olarak şiirini esnetiyor. Hece ölçüsünü mesela serbest vezin lehine terk ediyor ama kafiyeyi terk etmiyor. Mesela o yıllarda Behçet Necatigil de aynen böyle yapıyor. Heceye, kafiyeye bağlı bir şiir anlayışıyla yola çıkıyor. Daha sonra özellikle bu serbest vezin doğrultusundaki çalışmalar, çabalar veya işte Orhan Veli'nin bu garip akımı etkisiyle vezni esnetiyor ama kafiyeden asla vazgeçmiyor. Hatta diyor ki kafiyesiz şiir mi olur? Yani kafiyesiz, asla bir şey kafiyesizse şiir değildir derecesinde katı bir şiir anlayışına sahip Behçet Necatigil.
Yani aslında Behçet Necatigil gerçekten katı mı bu konuda? Bilmiyorum hani, ama hani müzik, bir okuyucu olarak
müzik,
bana da öyle bir şey Dilek gerekiyor. Hanım, müzikalite gerekiyor.
Evet, müzik kafiyesiz asla olmaz.
Evet.
Hece vezniyle daha güzel olur. Veya böyle belirli bir vezinle, yani aruz da belirli bir vezin.
Evet.
Veya vezinle daha güzel olur. Öz itibariyle kulağa hitap eden bir şiirden yana. O dönem, o kuşak, hani Behçet Necatigil, hatta Ziya Osman Sabah, Cahit Sıtkı, Dranas, bunların hepsi kulağa hitap eden bir şiirden yanalar. Hatta Behçet Necatigil demişken Ziya Osman Sabah'la ilgili olarak şu iki hususu hatırlatabilirim. Mesela biz ev şiiri veya evle ilgili şiir dediğimiz vakit birinci sırada Behçet Necati Gil'i hatırlarız. Oysa Behçet Necati Gil evi ve belli bir ölçüde aileyi Ziya Osman Sabah'dan almıştır. Ziya Osman Sabah bizim şiirimizde ev ve aileyi şiirde konu haline getiren ilk şairdir. Ama şiirinin içeriğine ilişkin Behçet Necati Gil'in çok güzel bir tespiti var. Türk iman kültürünün şiirini yazan ilk şairdir Ziya Osman Sabah bizim şiirimizde. Acaba bundan sonra Ziya Osman Sabah gibi bu kültürü yazmayı sürdürecek ikinci bir şair olacak mı olmayacak mı merak ediyorum anlamında da bir değerlendirmesi var Necati Gil'in.
Evet. Efendim o zaman bakalım kafiyeyle nasıl oluyormuş şiir. Dinleyicilerimizle paylaşalım. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Haftaya bizler yine burada olacağız. Nilgün Yıldırım hazırladı. Burak Hararoğlu sesimizi sizlere ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Her akşamki yoluma koyulmuş gidiyorum. Her akşamdan vücudum bu akşam daha yorgun. Öyle istiyorum ki bu akşam biraz sükun, bir cami eşiğine yatıversem diyorum. Rabbim şuracıkta sen bari gözlerimi yum. Sen bana en son kalan, ben senin en son kulun. Bu akşam artık seni anmayan İstanbul'un bomboş bir camiinde uyumak istiyorum. Sonsuz sessizliğini dinlemek istiyorum. Bilirim ki taşlığın bir döşek kadar ılık. Sana az daha yakın yaşamak için artık Rabbim ben yalnız zeytin ve ekmek istiyorum.